Ayrım 29, sayfa 279. 30 Haziran 1934, kanlı temizleme hareketi. Ufukta bir takım kara bulutların görünmesi çözülmemiş 3 sorundan ileri geliyordu. Bu sorunlar birbirlerinin içine girmişti. Parti sol kanadının ve SA liderlerinin durmadan ikinci ihtilali öne sürmeleri, SA'larla ordu arasındaki çalışmalar ve Cumhurbaşkanı Hindenburg'un yerine kimin geçeceği sorunu. Başkan bahardan beri artık iyice çökmeye başlamıştı. 2,5 milyonluk bir ordu haline gelmiş olan SA'ların şefi Röhm'ü ne Hitler'in kendisini kabineye almak için yaptığı teklif ne de yılbaşında kendisine göndermiş olduğu dostça mektup yatıştırabilmişti. Röhm Şubat ayında kabineye uzun bir muhtıra verdi. Bu muhtırada SA'ların yeni bir halk ordusunun temelini teşkil etmesini ve silahlı kuvvetlerle SA ve SS'lerin ve bütün eski muharip gruplarının bir savunma bakanlığının emrine verilmesini, kendisinin de açıkça anlaşılıyordu, bakanlığın başına getirilmesini istiyordu. Subay çevreleri için bundan daha sinirlendirici bir teklif olamazdı. Bu yüzden yüksek rütbeli subaylar teklifi oy birliğiyle reddettiler ve Hindenburg'a başvurarak kendilerini desteklemesini istediler. Külhan Bey'i Röhm ile onun kavgacı hücum kıtaları orduyu ele geçirdikleri takdirde imtiyazlı asker sınıfının bütün geleneği altüst olabilirdi. Bundan başka SA şefinin çevresindeki homoseksüel kliğin yaşadığı safahat hayatıyla bunların yaptıkları serserilikler üzerine anlatılan ve ağızdan ağza dolaşan hikayeler generallerin tüylerini ürpertiyordu. General von Brauchitsch sonradan mahkemede söylediği gibi yeniden silahlanma hırsızlarla sarhoşların homoseksüellerin katılmalarına izin vermeyecek kadar ciddi ve zor bir işti. O an için Hitler orduyu gücendirmeyi göze alamazdı. Bu bakımdan Röhm'ün teklifini desteklemedi. Gerçekten de silahsızlanma çıkmazını görüşmek üzere o sırada Berlin'e gelmiş olan Anton Eden'a 21 Şubat'ta SA'ları 3/2 oranında azaltmayı düşündüğünü, geri kalanların da askeri eğitim görmediklerini ve silahları bulunmadığını kontrol edecek bir sisteme razı olabileceklerini gizlice söylemişti. Hitler'in böyle bir teklif yaptığı haberi sızınca Röhm ile SA'lar büsbütün öfkelendiler. 1934 yazına doğru SA şefiyle ordu yüksek komutanlığı arasındaki ilişkiler daha da bozuldu. Röhm ile General von Blomberg arasında kabinede çetin çatışmalar oldu. Mart ayında Savunma Bakanı Hitler'e başvurarak SA'ların büyük sayıda muhafız kuvvetlerine ağır makineli tüfekler verdiklerini söyledi. Bunun ordu için bir tehlike olduğunu belirttiği gibi aynı zamanda General von Blomberg'in kendi ifadesine göre böyle açık bir hareketin Reichswehr'in himayesinde Almanya'nın yeniden gizlice silahlanma işini tehlikeye düşüreceğini sözlerine ekledi. Hitler ise o sırada inatçı Röhm ile yardakçılarından ayrı olarak hasta yatan Hindenburg'un son nefesini vereceği günü düşünüyordu. Gerek yaşlı Cumhurbaşkanının ve gerekse ordu ile Almanya'daki öteki gerici kuvvetlerin Feldmarşal ölür ölmez Hohenzollern hanedanını geri getirmek istediklerini biliyordu. Hitler'in de kendine göre planları vardı. Neudeck kendisiyle Blomberg'e başkanın günlerinin sayılı olduğunu Nisan ayında gizli olarak ve resmen bildirince sıkı bir darbe indirmenin zamanı geldiğini anladı. Bu darbenin başarıya ulaşması için subay çevrelerinin desteğine ihtiyacı vardı. Bu desteği sağlamak için de bütün tavizleri vermeye hazırdı. Orduyla gizli görüşmeler yapmak fırsatı az sonra çıktı. 11 Nisan'da Başbakan General von Blomberg ile Ordu Komutanı General Freiherr von Fritsch ve Donanma Komutanı Amiral Raeder ile birlikte Deutschland Kruvazörü'ne bindi ve Kiel'den Königsberg'e gitti. Ordu ve donanma şeflerine Hindenburg'un gün geçtikçe bozulan sağlığını anlattı. Hitler Reichswehr sayesinde kendisinin cumhurbaşkanı yerine geçeceğini hiç çekinmeden söyledi. Bu teklifi Blomberg destekledi. Askerlerin kendisini desteklemesine karşılık o da Röhm'ün ihtiraslarını bastıracak, SA'yı çok azaltacak ve orduyla donanmanın 3. Alman İmparatorluğu'nda tek silahlı kuvvet olmasını teminat altına alacaktı. Hitler'in kendisini destekledikleri takdirde orduyla donanmanın geniş çapta büyüme şansı olacağını Fritsch ile Röder'e söylediği sanılmaktadır. Röder dal kavuğun biriydi. Nasıl olsa kabul ederdi. Ama Fritsch sert bir adamdı. Önce daha üst generallere danışmak istediğini söyledi. Bu danışma 16 Mayıs'ta Bad Nauheim'da yapıldı. Alman ordusunun en yüksek generallerine Deutschland Paktı anlatıldığı zaman hepsi de oy birliğiyle Cumhurbaşkanı Hindenburg'un halefi olarak Hitler'i tanımayı kabul ettiler. Bu siyasi karar ordu için tarihsel bir önem taşıyordu. Ordu kendisini megaloman bir diktatörün eline isteye isteye teslim etmekle kendi ölümünü kendi eliyle hazırlamış oluyordu. Hitler ise bu pazarlık sonunda diktatörlüğünün en yüksek noktasına çıkmış oluyordu. İnatçı Feldmarşal artık yolunun üstünden çekilmiş, Hohenzollernlerin geri gelmesi ihtimali ortadan kalkmış olduğuna ve kendisi de hükümetin olduğu kadar devletin de başkanı olacağına göre artık yolunda hiçbir engele rastlamadan kendi başına istediği gibi yürüyebilirdi. Bu yüksek mevkiye çıkmak için ödeyeceği ücret pek önemsizdir. SA'yı feda edecekti. Zaten artık onlara ihtiyacı yoktu. Bütün iktidarı eline geçirmişti. Onlar artık sadece Hitler'in başının belası bir sürü ayak takımıydı. Hitler generallerinin ne kadar kalın kafalı olduklarını o bahar günlerinde daha iyi anlamış, onları daha da hor görmüş olsa gerek. Bu adamların şaşılacak kadar kolaylıkla elde edilebileceğini düşünmüştür herhalde. Bu yargısını Hitler Haziran ayında bir an dışında sonuna kadar ve kendisiyle birlikte olanların da sonu gelinceye kadar hiç değiştirmedi. Yaz gelmişti ama Hitler'in başındaki dertler bitmek şöyle dursun daha da artmıştı. Berlin'de tatsız, gergin bir hava esiyordu. İkinci ihtilal yaygaraları artmıştı. Yalnız Röhm'le hücum taburları değil, basını elinde bulunduran Goebbels bile söylevlerinde ve yazılarında bu havayı körüklüyordu. Tutucu sağcılarla Junkerler, Papen'in ve Hindenburg'un çevresindeki büyük sanayiciler artık ihtilale, gelişigüzel tutuklamalara, Yahudilerin öldürülmesine, kiliselere yapılan saldırılara bir son verilmesini, hücum taburlarındaki erlerin küstahça davranışlarının önlenmesini, Nazilerin örgütlediği genel terörün bitmesini istiyorlardı. Nazi partisinin içinde ise yeni ve şiddetli bir iktidar savaşı vardı. Röhm'ün iki en azılı düşmanı Göring ile Himmler kendisine karşı birleşmişlerdi. Göring 1 Nisan'da henüz SA'ların bir kolu olan Röhm'ün komutasındaki siyah ceketli SS'lerin şefi Himmler'i Prusya Gestapo şefi tayin etmiş ve Himmler de hemen kendi özel gizli polis imparatorluğunu kurmaya başlamıştı. Bir yıl önceki Ağustos'ta Hindenburg tarafından hava bakanı olduğu halde General der Infanterie piyade generali terfi ettirilen Göring eski kılıksız kahverengi SA üniformasını sırtından sevinçle atmış yeni mevkiine daha şatafatlı üniformasıyla geçmişti. Bu değişim tamamıyla sembolikti aslında. Göring bir general olduğu ve imtiyazlı asker sınıfından gelen bir aileye mensup bulunduğu için hemen ordudan yana olmuş, Röhm'e ve SA'lara karşı cephe almıştı. Göring o günkü yaban savaş koşulları altında kendini korumak için özel bir polis kuvveti kurmuştu. Bunun adı Landespolizeigruppe General Göring'ti. Birkaç bin kişiden oluşan bu polis kuvvetinin merkezi Lichterfeld'de ki eski subay okuluydu. Göring orduya ilk burada katılmıştı. okul Berlin dolaylarında stratejik bir noktada bulunuyordu. Komplo ve karşı komplo söylentileri başkentte zaten gergin olan sinirleri büsbütün germişti. General von Schleyer kendi kendine siyasi hayattan çekilmeyi hala göze almamış ya da Hindenburg'la generallerin ya da tutucuların güvenini yitirdiğini hala anlamamış görünüyordu. Güçsüz durumuna rağmen yine de politikaya karışmaya başlamıştı. Röhm ve Gregor Strasser ile ilişki kurmuş, bir takım pazarlıklara girişmişti. Kendisi eski düşmanı Papen'in yerine başbakan yardımcısı, Röhm'de savunma bakanı olacak ve SA orduyla birleştirilecekti. Bu görüşmelere ait raporlardan bir kısmı Hitler'in de eline geçmişti. Berlin'de elden ele çeşit çeşit kabine listeleri gezip duruyordu. Bu listelerin birinde Brüning Dışişleri Bakanı, Strasser de Ekonomi Bakanı olarak gösteriliyordu. Bu ilişkiler üzerine verilen raporların çoğu temelsizdi. Ama kendilerine göre bir takım nedenlerden ötürü Röhm ile SA'ları ortadan kaldırmak, Schleyer ve bir kısım inatçı tutucularla hesaplaşmak isteyen Göring ile Himmler bu raporlara çok önem verdiler. Hemen bunları allayıp pulladılar ve Hitler'e götürdüler. Hitler'i kuşkulandırmak için zaten ortaya ufak bir laf atmak yeterdi. Göring ile kendi Gestapo şefi yalnız SA'lar arasında temizlik yapmak değil, aynı zamanda sol ve sağdaki öteki muhalifleri de tasfiye etmek istiyorlardı. Bunlar arasında geçmişte Hitler'e karşı gelmiş olup da artık siyaset hayatından çekilmiş olanlar da vardı. Mayıs'ın sonunda Brüning ile Schleyer'e öldürülecekleri bildirildi. Brüning kılık değiştirerek Almanya'dan gizlice kaçtı. Schleyer ise Bavyera'da tatil geçirmeye gitti ve Haziran'ın sonuna doğru Berlin'e döndü. Haziran'ın başında Hitler Röhm'le hesaplaştı. Reichstag'da anlattığına göre bu hesaplaşma gece yarısına kadar yalnızca 5 saat sürdü. Hitler'in söylediğine bakılırsa Nazi hareketindeki en yakın arkadaşıyla bir anlaşmaya varmak için yaptığı son teşebbüstü bu. Partiye bağlı eski üyelerin ve SA liderlerinin sayısız söylentileriyle bunların yaptıkları açıklamalardan, bir takım vicdansız unsurların Almanya'ya akla gelmeyen felaketlerden başka bir şey getirmeyecek olan milli bir bolşevik hareketine girişmeye hazırlandıkları izlenimini elde etmiş olduğumu kendisine haber verdim. Delilikten vazgeçmesini, herhangi bir anda felaketle bitecek bir gelişmeyi önlemek üzere yerini geçici olarak bırakmasını kendisinden son olarak rica ettim. Hitler'e göre Röhm kendisine her şeyi yoluna koymak için elinden geleni yapacağını vaat etmiş. Sonradan da aslında Röhm beni tasfiye etmek için hazırlığa başladı demiştir. Bu söz pek doğru değil. Gerçi bütün bu temizleme hareketinin iç yüzü tıpkı Reichstag yangınında olduğu gibi hiçbir zaman ortaya çıkmayacak ama bugüne kadar ortaya çıkan tanıtlardan SA şefinin Hitler'i ortadan kaldırmak için herhangi bir komplo hazırlamadığı anlaşılıyor. Ne yazık ki ele geçen arşivlerde ne Reichstag yangınının ne de bu temizlemenin gerçek yüzünü aydınlatacak bir şey yok. Her iki olaya ait suçlandırıcı belgelerin Göring'in emriyle yok edilmiş olmaları mümkündür. İki eski Nazi arasında geçen uzun konuşmanın iç yüzü ne olursa olsun, bu görüşmeden bir iki gün sonra Hitler, SA'ların bütün Temmuz ayı boyunca izinli sayılmalarını emretti. Bu ay içinde hücum taburlarının üniforma giymelerini ya da yürüyüşlere, tatbikatlara katılmalarını yasakladı. Röhm 6 Haziran'da hastalık izni aldığını açıkladı. Ama aynı zamanda ortalığa da kafa tuttu. Eğer SA'nın düşmanları SA'ların bir daha toplanmayacağını ya da izinden sonra ancak bir kısmının geri alınacağını sanıyorlarsa kısa sürecek umutlarıyla bırakalım oynasınlar. Onlar gerektiği zaman gereken şekilde cevaplarını alacaklardır. Almanya'nın kaderi SA'nın elindedir ve öyle kalacaktır. Röhm Berlin'den ayrılmadan önce Hitler'i Münih yakınlarındaki Wiessee kasabasına SA liderleriyle 30 Haziran'da bir toplantı yapmaya çağırdı. Hitler hemen kabul etti ve sözüne bağlı kalarak aynı günde orada bulundu. Ama Röhm'ün aklından bile geçirmediği bir şekilde, belki Hitler de o anda öyle olacağını bilmiyordu. Çünkü sonradan Reichstag'da şöyle diyecektir: "Son bir karara varmadan önce çok düşündüm, çok tereddüt ettim. Tekrar düşündüm. Hareketi ve esalarımı böyle bir anlaşmazlığın yaratacağı utançtan koruyacağımı ve bu uygunsuzluğun şiddetli çatışmalar olmaksızın ortadan kaldırılabileceğini hala gizlice umuyordum." Hitler sonra sözlerine şunları ekliyor: "İtiraf edilmeli ki Mayıs'ın son günlerinde birçok rahatsız edici gerçekler ard arda ortaya çıktı. Ama bu gerçekler onu rahatsız etti mi?" Hitler'in sonradan anlattığına göre Röhm ile fırsatçı arkadaşları Berlin'i almaya ve kendisini tutuklamaya hazırlanmışlar. Eğer böyle bir şey olmasaydı SA liderleri Haziran başında Berlin'den ayrılırlar mıydı? Daha da önemlisi, Hitler o sırada neden Almanya'dan ayrıldı ve böylelikle SA şeflerine kendi yokluğunda devleti ele geçirme fırsatı verdi? Hitler 14 Haziran'da faşist diktatör dostu Mussolini ile yapacağı birçok görüşmelerin ilkini yapmak üzere Venedik'e uçtu. Bu ilk karşılaşma Alman lideri bakımından pek tatlı geçmedi. Çünkü üzerinde pırıl pırıl siyah faşist üniformasıyla ve göğsündeki dizi dizi nişanlarıyla lütfen eğilerek ziyaretçisine elini uzatan tecrübeli Duce'nin yanında Alman diktatörü kirli pardesü ve ütüsüz föt şapkasıyla pek sönük kalmıştı. Hitler Almanya'ya oldukça sinirli döndü ve Mussolini ile yaptığı görüşmeyi anlatıp yurt içinde gün geçtikçe bozulan durumu değerlendirmek üzere parti liderlerini 17 Haziran Pazar günü Turingia'da Gera adındaki küçük bir kasabada toplantıya çağırdı. Kaderin cilvesine bakın ki aynı gün Marburg adlı eski bir üniversite kasabasında başka bir toplantı daha vardı. Hem bu toplantı Almanya'da ve elbette ki bütün dünyada dikkati daha çok üzerine toplamış, zaten kritik olan durumu en yüksek noktasına çıkarmıştı. Bizim kibar papın bilindiği gibi Hitler ve Göring tarafından kabaca terk edilmişti. Ama hala resmen başbakan yardımcısıydı ve Hindenburg'un da ona hala güveni vardı. Şimdi nasılsa cesaretini yeniden toplamış, Almanya'ya bin bir türlü hileyle yerleştirdiği rejimin aşırılıklarına karşı açık açık kafa tutmaya başlamıştı. Mayıs ayı içinde hasta başkanı görmeye Neudeck'e gitti. Koruyucusunu canlı olarak son görüşü oldu bu. Saçı sakalı ağarmış ve zayıflamış olan ihtiyar Feldmarschall kendisine şunları söyledi: "İşler kötü gidiyor Papen. Bak bakalım yoluna koyabilir misin?" Cumhurbaşkanından yüz bulan Papen 17 Haziran'da bir konferans vermesi için Marburg Üniversitesi tarafından yapılan çağrıyı kabul etti. Konferansın metnini kendi özel danışmanlarından Edgar Jung hazırladı. Edgar Jung, Münihli parlak bir avukat, bir yazar ve bir protestandı. Metindeki bazı görüşleri de başbakan yardımcısı sekreterlerinden Herbert von Bose ile Katolik hareketinin lideri Erich Klausener eklemişlerdi. Her üçü de bu işbirliğini az sonra hayatlarıyla ödediler. Cesur bir çıkıştı bu ve Jung'un sayesinde konferansın metni temiz bir ifadeyle ve ciddi bir hava ile yazılmıştı. İhtilalin artık bitmesi, Nazi terörüne bir son verilmesi, normal hayata dönülmesi ve bir takım özgürlüklerin, özellikle basın özgürlüğünün yeniden tanınması isteniyordu. Propaganda Bakanı Doktor Goebbels'e seslenen Papen şunları söyledi: "Açık, erkekçe tartışmalar Alman halkı için, örneğin Alman basınının bugünkü durumundan daha yararlıdır. Hükümet şu eski sözü unutmamalıdır. Ancak korkaklar eleştirilmekten çekinirler. Propagandayla büyük adam yaratılmaz. Halkla yakından ilişki kurmak ve birlik olmak isteyen bir insan, halkın anlayışını küçümsememelidir. Hiç kimse halkı ebediyen elinde tutamaz. Hiçbir örgüt, hiçbir propaganda ne kadar mükemmel olursa olsun yalnız başına uzun zaman güven sağlayamaz. Güvenlik ve bağlılık kışkırtmayla. Ulusun çaresiz kısmına karşı yapılan korkutmalarla değil, ancak halkla durumu her zaman anlatmakla sürdürülebilir. Kardeşçe ve dostça bir araya gelmemizin ve yurttaşlarımıza saygı duymamızın, ciddi insanların çalışmalarını bozmaktan kaçınmamızın ve bağnazları susturmamızın zamanı gelmiştir. Konferansın metni Almanya'da geniş ilgi uyandırdı. Gera'da toplanan Nazi liderleri üzerinde ise bir bomba etkisi yarattı. Doktor Goebbels metnin mümkün olduğu kadar az yayılması için hemen harekete geçti. Aynı günün akşamı radyoda okunacağı söylenen metnin okunmasını ve basında konferanstan söz edilmesini yasakladı. Metnin bir kısmını veren Frankfurter Zeitung gazetesini polisçe toplattırdı. Ama Hitler rejimine karşı çıkan konferans metninin Alman halkı ve bütün dünya tarafından öğrenilmesine Propaganda Bakanı'nın sınırsız gücü bile yetmedi. Kurnaz Papp'ın metni Berlin'deki yabancı gazetecilerle diplomatlara vermiş ve konferans Papp'ın gazetesi Germanya'da çarçabuk basılarak gizlice dağıtılmıştı. Hitler Marburg söylevini öğrenince deliye döndü. Aynı gün Gera'da öğleden sonra verdiği bir söylevde bir halkın yeni dev kalkınmasını birkaç kelimeyle durdurabileceğini sanan cüceyi suçladı. Verdiği konferansın yayını önlenince Papen de kızmıştı. 20 Haziran'da hemen Hitler'e koştu ve ikinci derecedeki bir bakan tarafından söylevinin yasaklanmasına göz yummayacağını bildirdi. Konuşmasını Cumhurbaşkanı adına yaptığını belirtti ve sonra hemen orada istifasını verdi. Durumu derhal Hindenburg'a bildireceğini de sözlerine ekledi. Bu tehdit Hitler'i gerçekten telaşlandırdı. Çünkü başkanın durumdan memnun olmadığına, sıkı yönetim ilan ederek iktidarı orduya vermeyi düşündüğüne dair mevcut raporlardan haberdardı. Durumun Nazi rejiminin sürdürülmesi bakımından ne dereceye kadar tehlikeli olduğunu iyice anlamak üzere ertesi gün 21 Haziran günü Hindenburg'u görmek üzere Neudeck'e uçtu. Kendisine gösterilen kabul şekli korkusunu daha da artırmaktan başka bir işe yaramadı. Neudeck'te kendisini General von Blomberg karşıladı. Hitler, Dalkavuk Savunma Bakanı'nın durumundan hemen bir değişiklik olduğunu anladı. Blomberg yeniden Prusyalı sert bir general oluvermişti. Almanya'daki gergin duruma hemen bir son vermediği takdirde başkanın sıkı yönetim ilan ederek devleti ordunun eline vermeyi kararlaştırdığını söylemeye, Feldmarşal'ın kendisini memur ettiğini çok kaba bir şekilde Hitler'e söyledi. Hitler birkaç dakika Blomberg'in yanında Hindenburg'u görmesine izin verilmesini istedi. İçeri girdiği zaman ihtiyar başkan ultimatumu doğruladı. Nazi başbakanı çok kötü bir duruma düşmüştü. İşler ters gidiyordu. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın yerine geçmek için tasarladığı plan hem suya düşmüş oluyor hem de ordunun iktidara gelmesi halinde kendisini de Nazi hükümetini de ortadan silip süpürmesi ihtimali beliriyordu. Uçakla yeniden Berlin'e dönerken eğer yaşamak niyetindeyse kendisi için yapılacak bir tek şey kaldığını düşünüyordu herhalde. Ordu ile varmış olduğu anlaşmaya bağlı kalmalı, esaları dağıtmalı, hücum taburları liderlerinin istedikleri ikinci ihtilali durdurmalıydı. Sayın Başkan tarafından desteklenen ordunun başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceği açıktı. Bununla beraber Hitler, Haziran'ın son önemli haftasında yine bir takım duraksamalar geçirdi. Böyle bir hareket kendilerine çok şeyler borçlu olduğu SA liderleri için çok kötü olacaktı. Ama Göring ile Himmler bu konuda kesin bir karara varmasına yardım ettiler. Hangi hesapları göreceklerini tespit etmişler, ortadan kaldırmak istedikleri gelmiş geçmiş düşmanları gösteren uzun listeler hazırlamışlardı. Bütün yapılacak şey, Führer'i kendisine karşı büyük bir komplo hazırlandığına, O yüzden de çabuk ve merhametsizce harekete geçmek gerektiğine inandırmaktı. Hitler'e en çok bağlı olanlardan İçişleri Bakanı Wilhelm Frick'in Nürnberg mahkemesinde verdiği ifadeye göre sonunda Hitler'i Röhm'in bir darbe hazırladığına inandıran Himmler oldu. Führer de Himmler'e darbeyi bastırmasını emretti. Frick'in anlattığına göre Himmler'e Bavyera'da, Göring'e ise Berlin'de harekete geçme emri verildi. Ordu da Hitler'i çok kışkırttı. Bu bakımdan az sonra girişilecek barbarca hareketin sorumluluğu biraz da orduya aittir. Başkomutan General von Fritsch 25 Haziran'da orduyu alarm durumuna geçirdi. Bütün izinleri kaldırdı ve askerlerin kışlalarından çıkmalarını yasakladı. Röhm 28 Haziran'da Alman Subayları Birliği'nden atıldı. SA şefinin yakında başının belaya gireceğine işaretti bu. Blomberg o zamana kadar yapmadığı bir şeyi yaptı. Ordunun kimin arkasında bulunduğu konusunda kimsenin ve hele Röhm'ün hiçbir hayale kapılmaması için 29 Haziran'da Völkischer Beobachter'de kendi imzasıyla bir yazı yayımladı ve bu yazıda ordunun bizlerden biri olarak kalan Adolf Hitler'in arkasında olduğunu belirtti. Ordu Hitler'i temizleme hareketine başlaması için zorluyor ama kendi ellerini kirletmek istemiyordu. Bu hareketi Hitler'le Göring ve Himmler kendi kara elbiseli SS'leri ve Göring'in özel polisiyle başarmalıydı. Hitler, Josef Terboven adındaki mahalli bir Nazi Gauleiter'inin düğününde bulunmak üzere 28 Haziran Perşembe günü Berlin'den Essen'e gitti. Gezi ve amacı Hitler'in yakında önemli bir krizin patlak vermek ihtimalini düşündüğünü gösterecek gibi değildi. Aynı gün Göring ile Himmler özel SS taburlarına ve Göring polisine hazır ol emri verdiler. Hitler şehirde olmadığı için istedikleri gibi hareket edebiliyorlardı. Ertesi gün ayın 29'unda Führer Westfalia'daki çalışma kamplarını gezdi. Öğleden sonra Ren üzerindeki Godesberg şehrine döndü. Godesberg'de eski savaş arkadaşı Dresen'in nehir kenarında işlettiği otelde konakladı. O zamana kadar hangi yanı tutacağını bir türlü kestiremeyen Goebbels, Röhm'le gizli gizli konuşuyordu. O akşam Godesberg'e geldi. Kararını vermişti artık. Berlin'den Hitler'e, sonradan Hitler'in korkunç haber dediği haberi getirmişti. Röhm'in Berlin SA lideri, homoseksüellerin gittiği bir kahvenin eski fedailerinden eski otel garsonu Karl Ernst, hücum taburlarını alarm durumuna geçirmişti. Yakışıklı ama oldukça budala bir genç olan Ernst, o sırada hala ömrünün geri kalan 24 saati içinde sağın bir darbe yapacağına ve kendisinin Heil Hitler diye bağıra bağıra kahramanca öleceğine inanıyordu.